Ayrım 8. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 84. 7. kısım. Çok sonraları anılarının silikleşmeye başladığı günlerde Tenerife'ye tatile gitmiş ve tansiyonu düşmüş olarak eve dönüp işinin başına geçmiş olsa olayların nasıl gelişeceğini merak edecekti. Ama öyle olmadı. Ertesi sabah erkenden seyahat acentesini aradı ve rezervasyonunu iptal etti. Sigorta yaptırmayı akıl ettiği için seyahati iptal etmek sadece birkaç yüz krona mal oldu. Stefan çalıştığı trenin makine dairesinde sorun yaşandığı için o gece eve geç döndü. 2 saatini hoşnutsuz yolcularla geçirmek zorunda kalmış, hastalanan yaşlı bir hanımla ilgilenmesi gerekmişti. Eve döndüğünde yorgun ve sinirliydi. Birgit de kocasının akşam yemeğini huzur içinde yemesine izin verdi. Ama yemeği bittiğinde ona Nevada'da yaşananlar hakkında bulduklarını anlattı. Helsingland'daki katliamla bağlantısı olabileceğinden bahsetti. Kocasının ikna olmadığını görebiliyordu ama bunun yorgunluktan mı yoksa teoriyi inandırıcı bulmamasından mı kaynaklandığına emin değildi. Stefan yattığında bilgisayarın başına döndü ve Helsingland'la Nevada arasında gidip geldi. Gece yarısı karar vermeye hazırlandığı zamanlarda yaptığı gibi aklındakileri kağıda not aldı. Ne kadar ihtimal dışı görünürse görünsün iki olay arasında bir bağlantı olduğuna inanıyordu. Ayrıca kendisinin de soyadı artık Roslin bile olsa bir Andren olduğunun farkındaydı. Tehlikede miydi? Saatlerce not defterinin başında oturup bu sorunun yanıtını düşündü. Ardından dışarı çıkıp bulutsuz kış gecesinde görünen yıldızları seyretti. Annesi bir keresinde ona babasının en büyük tutkularından birinin yıldızları seyretmek olduğunu söylemişti. Uzun aralıklarla da olsa çocukken babasının gece vakti güvertede durup yıldızları izleyişini anlattığı mektuplar alırdı. Babası dünyanın farklı yerlerindeyken gördüğü değişik yıldızlardan ve takım yıldızlardan bahsederdi. Ölülerin yıldıza dönüştükleri yönünde garip bir inancı vardır. Runskar Gavlebukten'de batarken babasının aklından neler geçtiğini merak etti. Yükü ağır olan gemi fırtınaya yenilmiş ve 1 dakikadan kısa sürede batmıştı. Telsiz susmadan önce sadece tek bir SOS sinyali gönderebilmişlerdi. Babasının öleceğini anlayacak kadar vakti olmuş muydu? Yoksa dondurucu sular onu hazırlıksız mı yakalamıştı? Ani bir korkuyu dondurucu soğuk ve ölüm mü takip etmişti? Gökyüzü dokunabileceği kadar yakın, yıldızlarsa her zamankinden parlak görünüyordu. Sadece yüzeydekileri görüyorum diye düşündü. Bir bağlantı, birbirine geçen ince iplikler var. İyi de tüm bunların altında yatan ne? İsveç'in kuzeyindeki ufak bir köyde yaşayan 19 kişiyi öldürmenin ve Nevada çölünde yaşayan bir aileyi katletmenin nasıl bir gerekçesi olabilir? Her zamankinden farklı bir şey olmaması muhtemel. İntikam, açgözlülük, kıskançlık. Ama bir adaletsizlik nasıl bu kadar abartılı bir intikama yol açmış olabilir? Kuzeydeki bir köyde yaşayan ve zaten ölmekte olan bir grup ihtiyarı öldürmekten kim çıkar sağlayabilir? Kim onları kıskanmış olabilir? Üşümeye başlayınca içeri döndü. Akşamları kendini yorgun hissettiğinden ve sabahları özellikle de davalara bakacağı günlerde iyi bir uyku çekmeden işe gitmekten nefret ettiği için genelde erken yatardı. Kanepeye uzanıp müzik açtı ama sesin Stefan'ı uyandıracak kadar yüksek olmamasına dikkat etti. İsveç aşk şarkıları çalıyordu. Birgit de Roslin gizliden gizliye, Eurovision'da İsveç'i temsil edecek bir pop şarkısı yazmayı hayal ederdi. Bu hayalinden utanıyordu ama masasının çekmecesinde kilitli tuttuğu amatör şarkı sözleri bile vardı. Bir yargıcın pop şarkıları yazması uygunsuz bulunabilirdi ama kendisinin bildiği kadarıyla bunu yasaklayan bir kanun yoktu. Saat 3'e doğru yattı ve horlamakta olan Stefan'ı çevirdi. Horlama kesildi ve o da en nihayetinde uykuya daldı. Ertesi sabah gece gördüğü rüyayı hatırlıyordu. Annesini görmüştü, kadın bir şeyler söylemişti ama Birgit de ne söylediğini anlamamıştı. Ses geçirmez bir camın arkasından konuşmak gibiydi. Annesi derdini anlatmaya çalışıp durmuş ve kızının anlattıklarının tek kelimesini bile anlamadığını gördükçe gittikçe daha fazla üzülmüştü. Kızı ise onları birbirinden ayıranın ne olduğunu bulmaya çalışıyordu. Hafıza cam gibi diye düşündü. Ölmüş birini gerçekmiş gibi görmek mümkün ama artık iletişim kurmak mümkün değil. Ölümün dili yok, sohbetleri dışarıda tutuyor. Sadece sessizliğin geçmesine izin veriyor. Birgit de Rostin ayağa kalktı. Zihninde bir düşünce şekillenmeye başlamıştı. İsveç yol haritasını eline aldı. Çocuklar küçükken her yaz ülkenin farklı yerlerinde bir aylığına kulübe kiralarlardı. Gotland'da geçirdikleri iki yaz sayılmazsa uçakla pek seyahat etmemişlerdi. Hiçbir zaman tren kullanmamışlardı. O günlerde avukatlığı bırakıp kondüktörlük yapmak Stefan'ın aklına bile gelmezdi. Yeniden İsveç'in coğrafi haritasına döndü. Helsingland hayal ettiğinden daha kuzeydeydi. Hesjövalen'i ise bulamadı. O kadar önemsiz bir köydü ki haritaya koymaya gerek duymamışlardı. Haritayı bıraktığında kararını vermişti. Arabayı alıp Hudiksvall'a gidecekti. Amacı olay yerine değil, annesinin büyüdüğü küçük köyü görmekti. Gençken bir gün İsveç turuna çıkmayı hayal etmişti. Eve seyahat adını vermişti o hayale. Trøgviksrøset'e İsveç, Norveç ve Finlandiya sınırlarının kesiştiği yere gidecek, sonra da Skane üzerinden güneye dönecekti. Kuzeye giderken sahil şeridini takip edecek, güneye dönerken ülkenin içinden geçen yolu kullanacaktı. Ne yazık ki bu seyahati yapma fırsatı olmamıştı. Ne zaman Stefan'a planlarından bahsetse kocası konuyla ilgilenmediğini açıkça gösterirdi. Zaten çocukların onlarla yaşadığı dönemde bu tür bir seyahat söz konusu bile olamazdı. Ama şimdi kısmen bile olsa bu seyahati gerçekleştirme şansı vardı. Stefan kahvaltısını bitirip Alvesta trenine gitmeye hazırlanmaya başladığında ona planından bahsetti. Trenle bugün yapacağı yolculuktan sonra birkaç gün izni olduğunu biliyordu. Stefan karısının planlarına itiraz etmedi. Onunla gelmeyi de teklif etmedi. Sadece ne kadarlığına gitmeyi planladığını ve doktorunun o kadar uzun süre direksiyon başında olmasına itiraz edip etmediğini sordu. Derken Stefan'ın gitme zamanı geldi ve eli kapıya uzandığı anda Birgitta'nın içi öfkeyle doldu. Mutfakta vedalaşmış olsalar da tek bir söz söylemeden çıkması akıl alacak şey değildi. Kocasının peşinden gidip sabah gazetesini öfkeyle suratına fırlattı. ''Bu da ne demek oluyor?'' ''Neden bu seyahati yapmak istediğimi hiç mi merak etmiyorsun?'' ''Bana nedenini zaten açıkladın.'' ''İlişkimizi gözden geçirmek için zamana ihtiyaç duyabileceğim aklına gelmedi mi?'' ''Şimdi bunları tartışamam, trenimi kaçıracağım.'' ''Sürekli kaçıyorsun. Sana kalırsa uygun bir zaman hiç yok. Akşamları uygun değil, sabahları uygun değil. Benimle hayatımızla ilgili konuşmak istemiyor musun?''
''Benim durumdan senin kadar rahatsız olmadığımı biliyorsun.''
''Rahatsız olmak mı? Bir yıldır sevişmemenin verdiği hisse rahatsızlık mı diyorsun?''
''Şimdi bunları konuşamayız, zamanım yok.''
''Yakında bolca zamanın olacak.''
''Ne demek bu şimdi?''
''Belki sabrım tükenmek üzeredir.''
''Beni tehdit mi ediyorsun?''
''Tek bildiğim bunun böyle gitmeyeceği. Şimdi defol, kahrolası trenine git.''
Topukları üzerine dönüp mutfağa yöneldi ve ön kapının çarptığını duydu. Yıllardır söylemek istediği şeyleri söylediği için içi rahatlamıştı. Ama Stefan'ın nasıl bir tepki vereceğini düşünmek endişelenmesine neden oluyordu. Kocası o akşam telefon etti. İkisi de sabah yaşananlardan söz etmediler. Ama Stefan'ın sesinden sarsıldığı anlaşılıyordu. Belki de artık konuşulamayanları konuşabilirlerdi. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde arabaya binip Helsingborg'un kuzeyine doğru yola çıkmaya hazırlandı. Gece yarısı eve dönmüş olan Stefan, Birgitta'nın valizini arabaya taşıyıp arka koltuğa koydu.
''Nerede kalacaksın?''
''Lindersberg'deki küçük bir otelde. Geceyi orada geçireceğim. Seni arayacağıma söz veriyorum. Sonra Hudiksvall'da oda tutmam gerekecek.''
Stefan nazikçe karısının yanağını okşadı ve arabayla uzaklaşırken arkasından el salladı. Bir gün sonra Hudiksvall'a 10 kilometre kala biraz daha kuzeyden dönüş yapacak olursa Hesjövalen'den geçebileceğini düşündü. Bir an tereddüt etti ama oraya gitmek için haklı nedenleri olduğunu düşünüyordu. İlk Gesund'a varınca sola ve Ölzund'daki yol ayrımına gelince yeniden sola saptı. Aksi istikamete giden bir polis arabasının yanından geçti. Derken bir polis arabasının daha. Orman aniden sona erdi ve göl karşısında belirdi. Yolun kenarında çevreleri kırmızı beyaz olay yeri şeridiyle çevrili bir sıra ev vardı. Polisler yolda devriye geziyordu. Ormanın başladığı yere ve en yakındaki bahçeye çadır kurulmuştu. Yanında getirdiği dürbünü çıkarıp köyü izledi. Üniformalı polisler ve olay yeri teknisyenleri evler arasında mekik dokuyordu. Bahçe kapılarının önüne toplanmış insanlar vardı. Yargıç işi gereği ara sıra olay yerlerini ziyaret ederdi ve gördüğü manzara ona yabancı değildi. Ama bu büyüklükte bir olay yeriyle hiç karşılaşmamıştı. Polisler eleştirilmekten hoşlanmazdı, bunu biliyordu. Başka polislerin veya kendisi gibi olayla ilgisi olmayan kanun görevlilerinin olay yerine uğramaları da onları rahatsız ederdi. Devriye polislerinden biri camını tıklattığında düşünceleri bölündü.
''Burada ne yaptığınızı öğrenebilir miyim?''
''Girilmemesi gereken bölgeye girdiğimi fark etmemiştim.''
''Girmediniz ama buralarda dolaşan herkesi kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle de dürbünleri varsa. Duymadıysanız söyleyeyim. Hudiksvall'da basın toplantısı yapıldı.''
''Gazeteci değilim.''
Genç polis memuru şüpheci gözlerle kadını süzdü. ''O zaman nesiniz? Amatör dedektiflerden misiniz?''
''Aslında öldürülenlerden ikisinin akrabasıyım.''
Polis not defterini çıkardı. ''Kimlerin?''
''Brita ve August Andren. Hudiksvall'a gidiyordum ama görüşmem gerektiğini söyledikleri kişinin adını hatırlamıyorum.''
''Eric Hudden, akrabaları bulmakla görevlendirilen kişi o. Lütfen başsağlığı dileklerimi kabul edin.''
''Teşekkürler.''
Polis memuru yanından uzaklaştığında Rostin kendini tam bir budala gibi hissetti. Direksiyonu kırdı ve oradan uzaklaştı.
Hudiksvall'a vardığında gazeteci ordusu yüzünden boş bir oda bulmanın çok zor olduğunu keşfetti. Bu da yetmezmiş gibi Hotelstadt'ın cana yakın resepsiyonistinin açıklamasına göre orman konulu konferansın delegeleri kalan bütün odaları tutmuştu. Arabasını park edip kasabada dolaştı. İki otelde ve bir pansiyonda şansını denedi ama her yer doluydu. Öğle yemeği yiyebileceği bir yer aradı ve ufak bir Çin lokantası buldu. İçerisi dolu olsa da ona pencere kenarındaki masayı verdiler. Salon gittiği bütün Çin lokantalarınınki gibiydi. Aynı vazolar, porselen aslanlar ve renkli kurdeleli lambalar. Çinli bir kadın menüyü getirdi. Birgitta Rostin sipariş verirken güçlük çekti. Çünkü genç kadın neredeyse hiç İsveççe bilmiyordu. Hızlı bir yemeğin ardından otel arayışını sürdürdü ve sonunda Delsbo'daki Antbaken Otel'de yer buldu. Orada da süregelen bir konferans vardı ama onlarınki reklamla ilgiliydi. Anlaşılan İsveç'teki herkes oteller ve konferans salonları arasında mekik dokuyordu. Antbaken karla kaplı gölün kıyısındaki büyük beyaz bir binaydı. Resepsiyonda sıra bekledi. Reklamcıların öğleden sonra grup çalışması yapacaklarıyla ilgili duyuruyu okudu. Akşam ödüllerin dağıtılacağı gala yemeği vardı. ''Lütfen Tanrım, sarhoşların koridorlarda dolaşıp kapıları yumrukladıkları gürültülü gecelerden biri olmasın.'' diye dua etti.
Ona verdikleri oda donmuş göle ve ormanlık tepelere bakıyordu. Yatağa uzanıp gözlerini kapadı, bir süre dinlendi. Sonra kalkıp ceketini giydi. Arabaya atlayıp Hudiksvall'a gitti. Gazeteciler ve televizyon ekipleri polis müdürlüğünü doldurmuştu. Sonunda danışmadaki yorgun görünüşlü genç polis memuruyla konuşmayı başardı ve ne istediğini söyledi.
''Vivi Sundberg'in vakti yok.''
Bu baştan sağma yanıt onu şaşırttı.
''Neden onunla görüşmek istediğimi sormayacak mısınız?'' ''Diğerleri gibi ona bir şeyler sormak istiyorsunuzdur. Bir sonraki basın toplantısına dek beklemeniz gerekecek.''
''Gazeteci değilim. Hesio Valen'de öldürülenlerin akrabalarındanım.''
Danışmadaki kadının tavırları hemen değişti. ''Özür dilerim. Eric Huden'le görüşmelisiniz.''
Telefonu kaldırıp bir numara çevirdi ve Eric'e bir ziyaretçisi olduğunu söyledi. Anlaşılan daha fazlasını söylemesi gerekmiyordu. Ziyaretçi kelimesi akraba için kullanılan koddu.
''Gelip sizi alacak. Lütfen cam kapılarını orada bekleyin.''
Birgitta'nın yanında genç bir adam belirdi. ''Yanılmıyorsam kurbanlardan birinin akrabası olduğunuzu söylediğinizi duydum. Size birkaç soru sorabilir miyim?''
Birgitta Rossi normalde pençelerini göstermekten hoşlanmazdı ama bugün farklıydı. ''Hayır, kim olduğunuzu bilmiyorum.''
''Yazarım.''
''Kim için yazıyorsunuz?''
''İlgilenen herkes için.'' Birgit de başını iki yana salladı. Size söyleyecek sözüm yok. İnanın bana, başınıza gelenlere çok üzüldüm.
Hayır dedi Birgit, hiç üzülmediniz. Diğerlerinin dikkatini çekmemek için alçak sesle konuşuyorsunuz. Böylece akrabalardan birini yakaladığınızı fark etmeyecekler.
Cam kapılar açıldı ve rozetinden Eric Huden olduğu anlaşılan bir adam içeri girdi. Tokalaştılar. Cam kapılar kapanırken bir flaş patladı. Her taraf insan kaynıyordu. Burası Hesio Valen'den daha hareketliydi. Toplantı salonuna gittiler. Masanın üzeri dosyalarla doluydu. Demek ölüleri burada topluyorlar diye düşündü Rostin. Huden oturmasını işaret etti ve karşısındaki sandalyeye geçti.
Birgit de her şeyi en baştan anlattı. İki isim değişikliğinden ve kurbanlarla akraba olduğunu nasıl keşfettiğinden bahsetti.
Birgitta'nın kendisine bir faydası dokunmayacağını anlayan Hudde'nin yüzünde beliren hayal kırıklığını gördü.
''Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunu anlıyorum.'' dedi. ''Ben de kanun kuvvetleriyle çalışıyorum ve prosedürlerden habersiz değilim.''
''Anlıyorum. Bizi görmeye geldiğiniz için teşekkür ederim.''
Hudden kalemini bırakıp gözlerini kısarak Birgitta'ya baktı.
''Ama sadece bunun için mi Skane'den buraya geldiniz? Telefon açabilirdiniz.''
Elimde soruşturmayla ilgisi olabilecek bir şey var. Vivi Sundberg'le görüşmek istiyorum.
Bana söyleyemez misiniz? Kendisi çok meşgul.
Önceden onunla konuşmuştum ve kaldığımız yerden devam etmeyi tercih ederim.
Hudden koridora çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. Roslin üstünde Brita ve August Andren yazan dosyayı önüne çekti. Gördükleri onu dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen fotoğraflar vardı. Ancak şimdi katliamın boyutlarını anlıyordu. Doğranmış cesetlerin fotoğraflarına baktı. Yüzü parçalandığı için kadını teşhis etmek neredeyse imkansızdı. Adamın kollarından birini vücuduna sadece birkaç deri parçası bağlıyordu. Dosyayı kapayıp ittirdi. Ama görüntüler gözünün önünden gitmedi. Onları unutamayacaktı. Mahkemede geçirdiği yıllar içerisinde pek çok korkunç olayın fotoğraflarını görmüştü. Ama hiçbiri Eric Huden'in dosyasındakilerle kıyaslanamazdı. Huden geri gelip kendisini takip etmesini işaret etti. Vivi Sundberg belgelerle dolu bir masanın başında oturuyordu. Silahı ve cep telefonu devrilmek üzere olan dosya yığınının üzerindeydi. Karşısındaki koltuğu işaret etti.
''Benimle konuşmak istemişsiniz.'' dedi Sundberg. ''Eğer doğru anlamışsam ta Helsingborg'dan gelmişsiniz. Söyleyecekleriniz gerçekten önemli olmalı.''
Telefonu çaldı, telefonu kapayıp beklenti dolu gözlerini ziyaretçiye dikti. Rossin onu detaylara boğmadan bulduklarını anlattı. Kürsüde oturduğu saatler boyunca savcının veya avukatların, davacının veya davalının düşüncelerini nasıl ifade etmesi gerektiğiyle ilgili uzun uzadıya düşünme şansı olmuştu. Bu konuda uzman sayılırdı.
''Belki de Nevada'da yaşananları zaten biliyorsunuzdur.'' dedi konuşmasını tamamlarken.
''Bu bilgi henüz elimize ulaşmamıştı.''
''Ne düşünüyorsunuz?''
''Hiçbir şey düşünmüyorum.''
Eğer iki olay bağlantılıysa aradığınız kişi delinin teki olmayabilir.
Verdiğiniz bilgiyi de bütün ihbarları ve varsayımları değerlendirdiğim gibi değerlendireceğim. İnanın bana teoriden bol bir şey yok. Mektuplar, telefonlar, e-postalar, bizde ne ararsanız var. Kim bilir belki birinden bir şey çıkar.
Sundberg not defterini alıp Birgitta Rossi'nin her şeyi baştan anlatmasını istedi. Not almayı bitirdiğinde ayağa kalktı ve kapıya kadar ona eşlik etti. Cam kapıların önüne geldiklerinde duraksadı.
''Annenizin büyüdüğü evi görmek ister misiniz? Buraya bu yüzden gelmemiş miydiniz?''
''Bunu yapmam mümkün mü?''
''Cesetler kaldırıldı. İsterseniz sizi içeri sokabilirim. Yarım saat sonra köye gideceğim. Ama evden hiçbir şey almayacağınıza söz vermelisiniz. Bazı insanlar birilerinin öldürüldüğü evlerden bir şeyler yürütmeye bayılır.''
''Ben onlardan değilim.
Arabanıza gidip beklerseniz yola çıktığımda beni takip edebilirsiniz.''
Vivi Sundberg düğmeye bastığında cam kapılar kayarak açıldı. Birgitta Rostin girişte toplanan gazetecilerin dikkatini çekmemek için hızlı adımlarla sokağa fırladı. Eli kontak anahtarında beklerken başarısız olduğu hissine kapıldı. Sundberg anlattıklarını ciddiye almamıştı. Nevada konusundaki ipucunu ciddiye almayacaklarına ve konuyu araştırsalar da fazla bir ilgi göstermeyeceklerine emindi. Kim onları suçlayabilirdi? Hesio Valen ve Nevada arasındaki mesafe çok büyüktü. Siyah bir polis aracı yanından geçti. Vivi Sundberg el salladı. Köye ulaştıklarında Sundberg ona evin kapısını açtı. ''Burada sizden ayrılacağım. Böylece bir süre yalnız kalabilirsiniz.''
Birgitta Rossin derin bir nefes alıp içeri adım attı. Bütün ışıklar yanıyordu. Kulisten iyi aydınlatılmış bir sahneye adım atmak gibiydi. Ve bu piyesin tek kahramanı kendisiydi. 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 96.